Ayrım 3, sayfa 20. Sıradan bir erkeğin eline bir grup okullu kız çocuğunun ya da bir kız izci kafilesinin fotoğrafını verip de en güzelini seç deseniz, güzel diye göstereceği küçük kızın mutlaka bir süperici olması gerekmeyecektir. İnsan hem bir sanatçı hem bir deli, sonsuz hüzünlere aşina bir varlık olmalı, kasıklarında o kanı tutuşturan zehir fokurdamalı, kuyruk sokumunun kıvraklığında harlı bir ateş durmadan yanmalı ki, Tanrım nasıl da sakınmak, gizlenmek zorundadır kişi. Yanılgıya meydan vermeyecek kadar açık özellikleri, elmacık kemiklerinin kedimsi kıvrımlı yuvarlaklığını, hafif tüylü kollarla, bacakların inceliğini ve umutsuzluk, utanç ve sevecenlik gözyaşlarının sayıp dökmeme engel olduğu bütün ötekileri hemen görüp tanıyabilsin. Böylelikle, etten kemikten bir grup çocuk arasında, arkadaşları tarafından tanınmadan, kendi korkunç gücünün de farkında olmadan duran küçük, ölümcül cini bir anda seçip çıkarmış olursunuz. Dahası, bu konuda zaman unsuru böylesine büyülü bir rol oynadığına göre, konuyla ilgilenenlerin şunu da bilmelerinde yarar var. Süpericinin büyülü etkisi altına girebilmesi için küçük kızla yaşlı adam arasında bir iki ender vakada 90 olduğu gözlemlenmiştir. Değişen bir yaş farkı olması gerekmektedir. Bir çeşit odaklama sorunu bu. Kişinin içgörüsünün zevkle kat etmek zorunda bulunduğu belli bir uzaklık, aklın çarpık bir zevkle soluk soluğa kalarak algıladığı belli bir karşıtlık sorunu. İkimiz de çocukken sevgili Annabel benim için bir süperici değildi. O zamanlar ben kendim de küçük bir keçi ayaklı tanrı olduğumdan zamanın o büyülü adasında birbirimize eşittik. Ama sanırım bugün 1952 yılının Eylül ayında aradan 29 yıl geçtikten sonra hayatımın yönünü belirleyen periyi onun kimliğinde açıkça tanıdım. Birbirimizi sonradan yetişkinlikte insan hayatını alt üst eden yakıcılığı ile belirgin öyle mevsimsiz bir aşka sevmiştik ki güçlü kuvvetli bir oğlan çocuğu olduğum için ben ölmedim. Yaşamayı sürdürdüm. Ama zehir yaraya sızmıştı bir kere. Yara ömür boyu iyileşmedi ve çok geçmeden 25 yaşında bir erkeğin 16 yaşında bir kızı elde etmesini onaylayan ama 12 yaşındaki kızlara el sürdürtmeyen bir uygarlıkta büyümeye başladığımı fark ettim. Hayatımın Avrupa'da geçen bölümünü korkunç derecede çift kimlikli biri olarak yaşamama şaşmamak gerekir. Dışa karşı durumu kurtarmak için yerküremizin kabak ya da armut göğüslü dişilerinden bir kısmıyla normal diye tanımlanabilecek ilişkiler kurmuştum. Öte yandan yasalara saygılı bir korkak olarak önümden salına salına geçen, el bile süremediğim her süpericinin aşkıyla içimde kurulan cehennem fırınları yanıyor, beni yakıp bitiriyorlardı. Bu fırınların ateşinde tavına getirip dövmeme izin verilen dişi insanoğulları derdime derman olmak şöyle dursun, tersine acımı daha da çok artırıyorlardı. Diğer yetişkin hemcinslerimin eşit derecede yetişkin karşı cinsle geliştikleri, gürültüsü dünyayı tutan doğal cinsel ilişkiden en azından söz konusu hemcinslerimin duyduğu hazları duymuş olmam mümkündür. Ne var ki, ben bu beylerin hiçbir zaman fark edemeyeceği, karşılaştırma kabul etmeyecek ölçüde baştan çıkarıcı, bambaşka hazları göz ucuyla da olsa görmüştüm. Günahkar rüyalarımın en suya sabuna dokunmayanı bile ancak en gürbüz dehalı erkek yazarlarla en yetenekli iktidarsızların hayal edebileceği türden zina sahnelerinden binlerce kere daha akıllara durgunluk vericiydi. Dünyam bıçakla ikiye bölünmüş gibiydi. Bir değil de iki cinsle karşı karşıyaydım. Ne birine ne ötekisine sahip olabiliyordum. İnsan vücudu uzmanları ikisine de kadın derler mutlaka. Ama duyularımın prizmasından geçip bana göründüklerinde aralarında dağlar kadar fark olduğu ortaya çıkıyordu. Bütün bunlar şimdi akılla vardığım sonuçlar. 20'li yaşlarımda, 30 yaşlarımın başında içimi yakan bu tutkuları açık seçik olarak anlayabilmiş değildim. Bedenim ısrarla arzuladığı şeyin ne olduğunu gayet iyi bilirken aklım bedenimin bütün yalvarmalarına kulak tıkıyordu. Bir bakmışsınız utanç ve korku içindeyim, bir bakmışsınız gözü kara bir iyimserlik içinde. Toplumun yasaklarının baskısını yoğun bir biçimde duyuyordum. Ruh bilimciler çevremde pervane oluyor, bana olmayan cinsel dürtülerimden olamayacak kurtuluş umutları veriyorlardı. Sevdalı titreyişlerimi harekete geçirebilecek biricik arzu nesnelerinin ancak Annabel'in kız kardeşleri, Nedimeleri ya da isterseniz oda hizmetçileri oluşu gerçeği bana zaman zaman delirmek üzereymişim duygusunu veriyordu. Bazen de kendi kendime bütün bunların aslında belli bir toplumsal tavırdan başka bir şey olmadığını, küçük kızlarla kendinden geçercesine baştan çıkmakta gerçekte hiçbir sakınca bulunmadığını anlatıyordum. Okuyucuma hatırlatmakta yarar var. 1933'te İngiltere'de çıkarılan Çocuk ve Ergenler Yasası'nda kız çocuğu 8 yaşın üstünde 14 yaşın altındaki kız tanımıyla belirleniyor. 14'ten 17'ye kadar olan kız çocuklarından yasada genç kız olarak söz ediliyor. Ne var ki bundan çok önceleri 1. James döneminin bilinmeyen yönlerini yazmakta ün yapmış Hugh Brockton, Rahab'ın 10 yaşındayken fahişelik yapmakta olduğunu kanıtlamıştır. Bu ve benzeri oldukça ilginç gerçekler belki de öfkeden ağzımın köpürmesine yol açıyor sanıyorsunuz. Ama hayır, köpürmüyor. Sadece içimden kıs kıs gülmekle yetiniyorum. İşte size birkaç kartpostal daha. Buradaki bir süpericinin ses tonuyla şarkılar söylese de büyük olasılıkla küçük bir oğlan göbeğini yeğleyen Vergilius. Bunlar Mısır kralı Aktenle Kraliçe Nefertiti'nin Nil boyu salınan kızlarından ikisi, bu soylu çiftin altın kızı vardı. Henüz gelişmemiş bedenlerinin üzerinde parlak boncuklar dizili kolyelerden başka hiçbir şey taşımıyorlar. Aradan geçen 3000 yıl onlara hiç dokunmamış bile. Yumuşak, esmer yavru hayvan bedenleri, dibinden kesilmiş saçları ve abanoz rengi badem biçimli gözleriyle yastıklara uzanmış oturuyorlar. Şunlarsa antik filozofların bilgiye adanmış tapınaklarında, erkek gücünü çağrıştıran soylulukta fil dişi rengi iskemlelere oturtulmuş 10 yaşında bir dizi gelinlik kız. Ergenlik çağından önce evlilik ve birlikte yaşama bazı Doğu Hint eyaletlerinde hala olağan sayılan bir görenektir. Hem Dante, Beatrice'ine 1274 yılında baharın gülleri açarken, o daha takılarla, kızıl elbiselerle, bezeli 9 yaşında bir kız çocuğuyken özel bir davete görüp vurulmamış mıdır? Ya Petrarca, Laura'ya deli gibi aşık olduğunda Laura, çiçek tozlarıyla, tozu toprağıyla rüzgarın önüne katılmış, Vaucluse tepelerinden anlatılan o güzel ovada uçup giden ele avuca sığmaz bir çiçek, 12 yaşında sarı saçlı bir su perici değil midir? Neyse, ciddi olalım. Uygar kişilere böylesi yaraşır. Humbert erdemli yaşayabilmek için insanüstü çaba harcardı. Gerçekten bütün kalbiyle yaptı bunu. Sıradan çocuklara, onların el değmemişlikleriyle çabuk incinebilir oluşlarına büyük saygısı vardı. En ufak bir anlaşmazlığa yol açmayacak kadar önemsiz bile olsa çocukların masumiyetine el sürmekten çekinirdi. Fakat gözü o masumların arasında cinlerle akraba bir küçüğü seçtiği anda kalbi nasıl da deli gibi çarpmaya başlardı. O çakmak çakmak gözler, parlak dudaklar, sadece arzuyla baktığınızı fark etse bile yasaya göre onu ilersiniz. Hayat böylece sürüp gidiyordu. Humbert, Havva ile cinsel ilişki kurabilmesi pekala da mümkünken ne yazık ki sadece onun küçük kız kardeşini arzuluyordu. Göğüslerin belirmesi ergenlik çağına koşnut fiziksel ve kimyasal değişimler döneminin başlarına 7-10 yaşları arası rastlar. Bundan sonra rastlanan ilk olgunlaşma belirtisi edep yerinde belirlenmeye başlayan kıllardır. 11-12 yaşlar arası. Kıs kıs gülüşümü tutamaz oluyorum artık. Gemi batıyor, bir mercan adası. Boğulup giden bir yolcunun tir tir titreyen küçük kızıyla birliktesiniz. Şaka hayatım şaka, oyun hepsi. Elimde hazan yaprağı gibi titreyen kitapla ilgilenir görünmeye çalışarak oturduğum sert mi sert park sırasının üzerinde düşlediğim serüvenler nasıl da görkemliydi. Sessiz sedasız bir akademik ve onun çevresinde sanki tanıdık bir heykel ya da eski bir ağacın kıpırtılı yapraklarının gölgesiymişçesine ne kayıtsız oynayan su pericikleri. Bir defasında ekose elbiseli, kusursuz güzellikte bir küçük, takırtılar tukurtularla yanaşmış, koca ağırlıklı ayağını kaldırıp oturduğum sıraya dayamış, ince çıplak kolları benimkilere dolanarak ayağındaki gevşemiş patenini sıkılamaya koyulmuştu. O an güneşte eriyip gittim sanki. İncir yaprağı yerine elimdeki kitabımdan başka bir şey olmaksızın. Kumral lüleleri verilenmiş dizine dökülüyor, birlikte altında oturduğumuz yaprakların gölgesi yürek gibi atıyor, bu kalemun gibi hızla renk değiştiren yanağıma değen ışıl ışıl kolun üzerinde eriyor, o kola karışıyordu. Başka bir keresinde kızıl saçlı küçük bir okullu kız metroda yol boyunca üzerime abanmış, o an en ince damarlarıma kadar yayılan pas koyusu bir kırmızılığı haftalarca kanımda taşımıştım. Bu tek taraflı minyatür sevda serüvenlerinin yüzlercesini sayabilirim. Bunların bazıları cehennemin en kızıl alevlerinde son bulmuştur. Örneğin balkonumdan dışarı bakarken sokağın karşı sırasındaki evde ışıklı bir pencere, bu pencerede de bana yardakçılık eden bir aynanın önünde soyunan su periciğine benzer bir varlık gördüğüm olmuştur. Bizi ayıran, bizi birbirimizle baş başa bırakan aramızdaki bu uzaklık, karşıdaki hayale daha da kaçınılmaz bir çekicilik kazandırır, son hızla tek başına varılan o doyuma doğru giderken o nazlı çıplaklık, sanki alay edercesine açık pencerenin yanında iç donuyla oturup yapış yapış sıcak, ümitsiz yaz gecesinde gazetesini okuyan bir herifin lamba ışığında aydınlanan çıplak kollarına dönüş verirdi. İp atlamaca, seksek, oturduğum park sırasında yanıma düşen kara elbiseli kadın, ben hazların mengenesinde işkence içinde kıvranırken tam alnında bir su periciği kaybettiği bilesini arıyordu, karnımın ağrıyıp ağrımadığını sormuştu, küstahçadı. Ah, beni ergenlik çağının kol gezdi bu parkta, yosunlu bahçemde bırakın, ilişmeyin. Bırakın oynasınlar çevremde sonsuza dek, hiç büyümesinler. Aklıma gelmişken sonradan bu su periciklerinin başlarına neler gelmiştir acaba hep merak ederim. Şipşak örülü veren bir etki tepki ağıyla örtülü bu dökme demirden dünyamızda onlardan çalıverdiğim bir kalp çırpıntısı onların geleceğini etkilemiş midir acaba? Onlara sahip olmuşum, onların haberi bile olmamış. Burası doğru. Ama sonra ileriki bir tarihte açığa çıkmaz mı her şey? İz düşümlerini şehvetime geçirmekle kaderleriyle oynamış mıyımdır acaba? Bu benim için hep merak konusu olmuştur. Hep de olacaktır. Ne var ki bu güzel, çıldırtıcı, cılız kollu su periciklerinin büyüyünce neye benzediklerini öğrenmek fırsatı da buldum. Boz renkli bir bahar, öğleden sonrası Madeleine Kilisesi yakınlarında hareketli bir sokakta yürüdüğümü hatırlıyorum. Kısa boylu, incecik bir kız, sivri topuklarının üzerinde sendeleyerek hızlı hızlı yanımdan geçti. Aynı anda bakışlarımız karşılaştı. Kız durdu, ben de yanaştım. Ancak göğsüme geliyordu boyu. Fransız kızlarında sıkça rastlanan küçük, yuvarlak, gamzeli bir yüzü vardı. Uzun kirpiklerini, bedenini bir kılıf gibi sımsıkı saran ince grisi elbiseyi ve sonuçta bende su peresi çağrışımı uyandıran haz ürpertisini, kasıklarımdan hop eden şeyi harekete geçiren şey de bu oldu. O küçük, kıpır kıpır gövdenin işbilir bir profesyonellikle çocuksu bir şeyleri bağdaştırdığını gördüm. Fiyatını sordum, ezgili, gümüşlü bir kesinlikle, kuş, tıpkı bir kuş, 100 frank diye cevapladı beni. Pazarlık etmeyi denedim ama göz kapakları, inik gözlerimdeki korkunç, kimsesiz arzuyu görmüştü bir kere. Çıkıkça alnındaki sözümana şapkaya bakıyordum. Bir şerit miydi yoksa bir kumaş çiçek miydi? Kirpiklerini şöyle bir indirip kaldırdı. Değmez dedi. Uzaklaşıp gidermiş gibi yaptı. 3 yıl önce olsa belki de onu okuldan eve dönerken görecektim. Bu düşünce sorununu çözümledi. Tanıdık dik merdivenlerden yukarıya çıkardı beni. Aynı tanıdık ziller yatakla bir deden başka eşya olmayan yoksul odaya doğru giderken başka mösyeleri görmek istemeyebilecek bu mösyö yani benim için çaldı durdu. Her zamanki gibi küçük armağanını istedi. Ben de her zamanki gibi adını Monik ve yaşını 18 sordum. Sokak kızlarının küçük bayalıklarına oldukça alışıktım. Savalcıkların hepsi de günde neredeyse 10 kere insanın suratına çarptıkları inatçı bir yutturmaca tavrıyla dediğim dedik bir cıvıltıyla Dick Hooks It 18 deyiverirler. Ama Monik'e bakınca onun kendi yaşına olsa olsa 1 ya da 2 yaş eklediğini kestirmek zor değildi. Bunu sıkı, düzgün, garip biçimde olgunlaşmamış bedenine bakarak anlamak mümkündü. Beklenmedik bir çabuklukla elbiselerini çıkardıktan sonra bir an yarı bedeni pencerede perdenin kalitesiz tüllerine sarılı öylece durdu. Çocuksu bir hazla bayağının bayağısı bir poz almış, aşağıda alacakaranlığın şeritlediği avluda çalan laternacıyı dinliyordu. Küçük ellerini avucuma alıp da dikkatli kirli tırnaklarına çektiğimde gene çocuksu bir ciddiyetle kaşlarını çattı. Evet iyi değil diyerek lavaboya yöneldi. Aceleyle hiç önemli olmadığını söyledim. Hiç mi hiç önemli değildi. Kumral kahküllü saçları, ışıl ışıl kül rengi gözleri ve solgun teniyle son derece sevimliydi. Kalçaları çömelmiş bir oğlan çocuğundan daha geniş değildi. Aslında isterseniz hiç düşünmeden benimle uğraşmak zorunda kalan 80 kadar fahişin arasında içime gerçek bir zevk ateşi satabilen tek kişinin Monik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi anı olan o gri tül perdeli odada onu gönül borcuyla anarak dolaşmayı da bunun için sürdürüyorum ya. Bu numaraları kim bulduysa anasının gözüymüş dedi dostça bir sesle. Gene aynı hızla giydi elbiselerini. Aynı gece daha etraflı başka bir buluşma önerdim. Köşedeki kahvede saat 9'da beni bekleyeceğini, şu kısacık ömründe hiçbir zaman hiç kimseyi atlatmadığını yeminler ederek söyledi. Akşam aynı odaya geri döndük. Elimde olmadan ne kadar güzel olduğunu söyleyince yumuşak başlı bir sesle güzel konuşmasını bildiğimi söyledi. Sonra küçük cennet bahçemizi yansıtan aynada yüzümdeki ifadeyi, ağzımı çarpıtan, dişlerimin birbirine kenetlenmesine yol açan sevencenliği, ikimiz de aynı anda fark edince küçük terbiyeli Monikçiyim, ah bal gibi su periciydi işte, yatmadan önce kendisini öpmek istiyorsam dudak boyasını silmesini isteyip istemediğimi sordu. Tabii istemez olur muydum hiç? Onunla hiçbir genç hanımla gitmediğim kadar ileriye gittim. Uzun kirpikli Monik'le geçen o geceden aklımda kalanları acılı, ızdıraplı, kısır aşk hayatımdaki pek az olayı bağdaştırdığım bir neşeyle anlarım. Bordasında salına salına onu izleyen Humbert de ince ince yağan Nisan akşamına çıktığında verdiğim fazladan 50 franka ne kadar da sevinmişti. Bir vitrinin önünde durmuş fiyakalı bir biçimde Yövas Maşter Despas demişti. Çorap alacağım kendime. O Parisli çocuksu dudakların bas sözcüğünü patlatır gibi A harfini büyük bir iştahla neredeyse boz sözcüğündeki O gibi söyleyiverişi üç kulaklarımdan gitmeyecek. Ertesi gün öğleden sonra 2-15 sıralarında onunla kendi yerimde bir buluşma ayarlamıştım. Ne var ki bu sonuncusu çok daha az başarılı geçti. Bir gece içinde o ergen hali gitmiş, daha bir kadın olmuştu sanki. Ondan kaptığım soğuk algınlığı 4. buluşmadan vazgeçmeme yol açtı. Fakat ben de içimi paralayan hayallerin yükünü omuzlamama yol açarak yavaş yavaş hayal kırıklığına dönüşecek bir dizi duygusal gelişmeyi yarıda kestiğime pişman değilim. Bırakalım 1-2 dakika için kıvrak, dal gibi bir kız kimliğine bürünüversin Monik. Dursun oturduğu yerde. Feleğin çemberinden geçmiş, genç orospu görüntüsünün içinden ışıyan, yoldan çıkmış bir su periciydi o. Onunla olan kısa süreli beraberliğim kafamda bu işlerden anlayan okuyucumun çok mantıklı bulacağı bir düşünce zincirinin kurulmasına yol açtı. Kelleyi koltuğa aldığım bir gün, adi dergilerden birindeki bir ilan beni Matmazel Edith'in iş yerine götürdü. İşe önce bir dizi oldukça resmi fotoğrafla dolu, kenarları epeyce aşınmış, eski bir albümden gönlüme uygun bir aday seçmemi önermekle başladı. Matmazel, bakınız şu esmer güzeline. En son albümü bir kenara itip de suçlu arzularımı kekeleyerek dile getirmeyi başardığımda Matmazel bana kapıyı gösterecekmiş gibi bir tavır takındı. Ne var ki bu iş için kaç para ödemeye hazır olduğumu öğrenince aşağılayıcı bir tavırla bu işi ayarlayacak biriyle görüştürmeyi kabul etti. Ertesi gün kaba saba boyanmış, çenesi düşük, sarımsak kokulu, mor dudaklarının üstü kara tüylü, neredeyse gülünçlenecek bir taşra aksanıyla konuşan tık nefes bir kadın büyük olasılıkla evi olan bir yere götürdü beni. Orada Besili parmaklarını bir araya getirip uçlarını şapırtıyla öperek malının nasıl ağzıma layık bir gonca olduğunu anlatmaya çalıştıktan sonra tiyatrovari bir el hareketiyle perdeyi çekiverdi. Çekivermesiyle de gözlerimin önüne kalabalık ve oldukça kalender bir ailenin yatak odası olduğunu sandığım bir bölme serildi. Burası bir iskemlenin üzerine oturmuş, isteksiz isteksiz kel bir taş bebeği okşayan, kafasında kırmızı kurdelelerle tutturulmuş, en azından 15 örgü bulunan, hantal, gevşek bedenli, eticiliğe varan sevimsizlikte kız çocuğu dışında bomboştu. Hayır anlamında başımı sallayıp tuzaktan kurtulmaya çalıştığımda, kadın çabuk çabuk bir şeyler söyleyerek küçük devin göğsünden eski püskü ünlü kazağı sıyırıverdi. Odayı bir an önce terk etmekteki kararlılığımı görünce de parasını istedi. O arada odanın dibindeki bir kapı açıldı. Mutfakta yemek yemekte olan iki adam gelerek ağız dalaşına katıldılar. Bunlar eciş bücüş, enseleri açık, yağlı kara suratlı adamlardı. Birinin de gözlükleri vardı. Arkalarında küçük bir erkek çocuğuyla yerde emekleyen kirli, eğri bacaklı bir velet duruyordu. Kabusların o insanı çileden çıkaran mantığı işliyordu. Öfkeli aracı kadın, gözlüklü adamı işaret ederek polisten olduğunu söylüyor. Polis, polis, bana söyleneni yapmazsam kötü olacağını anlatmaya çalışıyordu. Maria'nın, küçük kızın şiirli adıydı bu. Yanına çıktım. Koca kalçalarını mutfak masasının yanındaki bir tabureye yerleştirmiş, yarım kalan çorbasını içiyordu. Bebeği de emekleyen velet kapmıştı. Yaptığımın aptallığını daha da yücelten bir acıma duygusu yükseldi içimden. Kızın kayıtsız avucuna bir kağıt para sıkıştırdım. O da armağanımı polis bozuntusuna geçirdi. Böylece odayı terk etmeme izin verildi. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. James, James, Hugh Brockton, Hugh Brockton, Rahab, Rahab, Vergilius, Vergilius, Akhnaten, Akhnaten, Nefertiti, Nefertiti, Dante, Dante, Beatrice, Beatrica, Petrarca, Petrarca, Laura, Laura, Vauclis, Vauclise, Monsieur, Monsieur, Monique, Monique, Marie, Marie. Ayrım sonu, sayfa 29.